Item 10, gökleri süsleyen kartal, Wilbur Smith, sayfa 88. Narin vücudunun hatları harikulade güzeldi. Uzun bacakları ile David'i çileden çıkarıyordu. İlk bakışta görünüşü küçük bir kızı andırmasına rağmen, kalçaları ve göğüsleri onun olgun bir kadın olduğunu hemen gösteriyorlardı. Bir süre sonra gelip yatağın kenarına oturdu. David onun cilalı plastiğe benzer pürüzsüz cildini okşamak için sabırsızlanıyordu. Vücudunun güneşe açık yerleri bronz rengindeydi. Fakat mayonun kapadığı yerler oldukça açık renkli kalmıştı. Debra ona doğru eğildi ve utangaç bir tavırla parmağını onun yanağında gezdirdi. Parmak daha sonra David'in boynuna ve oradan da altın yıldızın durduğu göğsüne indi. ''Çok yakışıklısın David'' diyen sesi fısıltı halindeydi. David gerçekten de şimdiye kadar gördüğü en yakışıklı erkekti. Kendisini tarihten gelmiş bir mitoloji kahramanının yanında hissediyordu. Bir süre birbirlerine dönük olarak fakat hiç dokunmadan öylece uzandılar. Ama öylesine yakındılar ki Debra onun karnının sıcaklığını kendi vücudunda duyabiliyordu. David'in nefesi onun yanağına düşmüş saçları hareket ettiriyordu. Debra bir süre sonra büyük bir mutluluk içinde derin derin içini çekti. Yalnız yapılan çok uzun bir yolculuğun sonuna gelmiş bir gezgin gibi hissediyordu kendini. İlk kez olarak seni seviyorum diye fısıldadı ve uzanıp onun başını ensesinden çekerek kendi göğüslerinin üzerine bastırdı. Uzunca bir süre sonra gecenin serinliği odanın içine yayılmış ve onlar da birbirlerine sarılmış olarak yatak örtüsünün altına girmişlerdi. Uykuya dalmadan önce birbirlerine sarılıp tekrar uzun uzun öpüştüler ve Debra gülümseyerek ''Çok mutluyum'' diye mırıldandı. Debra o akşam David'e Marik Sokağı ile hava üssü arasında gidip gelirken hızlı bir spor arabaya gereksinim olmadığını anlatmaya çalıştı. Burası yeni ve kalkınmakta olan bir ülkeydi ve böyle pahalı zevklere hoş gözle bakılmıyordu. David Aaron Cohen ve adamlarının kendisine güzel bir spor araba aradıklarını bildiği halde ona hak verdi. Debra'ya göre Joe'nunkine benzer küçük bir Japon arabası onun işini görebilecekti. David de ona bunu mutlaka düşüneceğini söyledi ve tartışmada bu şekilde kapanmış oldu. Aaron Cohen'in bir adamı bir süre sonra Tel Aviv'deki Alman ticaret ataşesine ait harika bir Mercedes-Benz 350 SL bulduğunu bildirdi. Ataşe görev süresi dolduğundan Berlin'e dönüyordu ve arabasını da uygun bir fiyat veren olduğu takdirde satacağını belirtmişti. Satıldığı takdirde arabanın bedeli Zürih'teki Credit Suisse Bankası'na transfer edilecekti. Araba açık kahverengi boyalı olup 20 bin kilometrenin altında yol yapmıştı ve çok iyi bakılmış olduğu biliniyordu. Debra motosikletiyle üniversiteden döndüğünde bu arabayı Malik Sokağı'nın sonunda bir zincirle ayrılmış özel park yerinde gördü. Ona bakar bakmaz kime ait olabileceğini tahmin etmişti. Terasa çıktığında çok öfkeli görünüyordu. ''David Morgan, sen tahammül edilmez bir adamsın.'' Terasta güneş banyosu yapmakta olan David gülerek ona baktı ve ''Çabuk öğreniyorsun'' dedi. ''O arabaya ne kadar para ödedin?'' ''Bana paradan bahsetme sevgilim, sıkılıyorum artık bu laftan.'' Debra bir an düşündü sonra ''Sen gerçekten'' de dedi ve sustu. Ona ne söyleyeceğini bilemiyormuş gibiydi. Birden ''Buldum'' diye bağırdı. ''Sen sükût etmiş, çökmüş bir adamsın.'' David gülerek yerinden doğruldu ve ona doğru gelirken ''Sen bu sözcüğün anlamını bile bilmiyorsun'' dedi. Debra ancak 3 gündür onunla beraber olmasına rağmen gözlerindeki ateşli bakışların ne anlama geldiğini hemen anlamıştı. Geriye doğru 2 adım attı. Ama David ilerliyordu. ''Sana bunun anlamını öğreteceğim'' dedi. ''Senin en hassas noktanda öyle bir tecrübe yapacağım ki bir daha o sözcüğün anlamını asla unutmayacaksın.'' David ona doğru uzanınca genç kadın hemen zeytin ağacının arkasına saklandı. Elindeki kitaplar terasa dağılmışlardı. ''Bırak beni, çek ellerini üzerimden canavar!'' David bir sağ bir sol yaparak onu şaşırtmış ve kıskıvrak yakalamıştı. Onun ayaklarını kolayca yerden kesti ve yüzünü göğsüne bastırdı. ''David Morgan, seni uyarıyorum. Beni bırakmazsan bağıracağım, bunu bilmiş ol.'' David'in "bağır bakalım da görelim" diye meydan okuması üzerine gerçekten de bağırdı. Ne var ki bunu komşuların duyamayacağı kadar hafif bir sesle yapmıştı. Joe ise Mercedes'i görür görmez hayran kalmıştı. Dördü birlikte arabaya binip denemek için Judea'dan Ölüdeniz'e giden virajlı yola girdiler. Yol oldukça kasisliydi ve böylece arabanın süspansiyonunu test etme olanağı buldular. Sonunda Debra bile arabanın bir harika olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Engedi vahasındaki havuzun serin ve yeşil sularında büyük bir zevkle yüzdüler. Sonra da oradan ayrılıp kendilerini denizin tuzlu sularına attılar. Hanna yanında bir fotoğraf makinesi getirmişti ve David'le Debra'nın birlikte birkaç pozlarını çekti. Debra bikinisinin içinde bir içim suydu. Bir ara David'e döndü ve tatlı bir gülümseme ile onun yakışıklı yüzüne baktı. Delikanlı da ona gülümseyerek karşılık verdi. Saçlarının bir bölümü ıslak alnına yapışmıştı. Diğerleri kaçak bakışlarla onları süzdüler ve birbirlerine ne kadar yakıştıklarını bakışlarıyla belli ettiler. Hanna daha sonra çektiği fotoğrafları tab ettirerek o günün anısı olarak onlara verecekti. Ne yazık ki daha sonraki yaşamları için bu gülen fotoğraflar o neşeli günlerin anısı olarak ellerinde kalan tek kanıt olacaklardı. Evet, bu resimler büyümekte olan bir yaşam ağacından alınmışlardı. Ama o ağaç daha sonra kuruyacak ve yok olmaya yüz tutacaktı. O neşeli günlerinde geleceğin getireceği felaketlerden hiçbirinin haberi yoktu ve üzerlerinde dolaşan kara bulutları görmüyorlardı. O gün hep birlikte çok eğlendiler ve dönüşte arabayı Joe kullandı. Yolda otostop yapmakta olan üç askeri Debra'nın ısrarıyla arabayı alıp iyice sıkışmışlardı. Debra sıkışıklıktan da yararlanarak David'in kucağına oturmuş ve kollarını onun boynuna sarmıştı. Bir süre sonra hepsi birden o günlerde İsrailli gençlerin ağızlarından düşmeyen moda bir şarkıyı söylemeye başladılar. "Bırakın barış gelsin." O günden sonra David hava kuvvetlerine giriş için gerekenleri yapıp beklemeye başladı. Yapacak fazla bir işi olmadığından kendi kendini oyalayacak küçük işler buluyor, bir yandan da üniformasını diktiriyordu. Aaron Cohen ona kendi terzisini tavsiye etmişti. İsrailli iş adamı David'i çok beğeniyor ve takdir ediyordu. Debra Üniversite Spor Kulübü'nde David'in üyeliği için gerekenleri yapmış olduğundan genç adam boş zamanlarında kulübe giderek spor yapıyor, olimpik yüzme havuzunda yüzerek deniz zevkini tatmin ediyordu. Diğer boş zamanlarını ise hemen hiçbir şey yapmadan terasta güneş banyosu ya da kitap okumakla geçirmekteydi. Bazen de Debra'nın çıkarken tembih ettiği bazı elektrik fişlerinin değiştirilmesi gibi küçük işlerle oyalanıyordu. Evin içinde serin salonda dolaşırken bazen Debra'ya ait bir kitap, bir broş gibi küçük şeyler buluyor, elinde olmadan onları okşuyordu. Debra'yı nasıl olup da bu kadar çok sevdiğini anlayamıyordu. Bir sabah o gittikten sonra çıkarıp yatağın üzerine rastgele attığı sabahlığı bulmuş ve içinde onunla sevişmek için önüne geçilmez bir arzu duymuştu. Ama onunla ilgili bazı şeyleri en rahatça okuduğu kitaplarda bulmuştu. Debra'nın okuduğu kitaplara baktığında onun hakkında belki uzun süre uğraşsa bulamayacağı bilgileri bulmuş, oldukça çok şey öğrenmişti. Genç kız kütüphane rafları buluncaya kadar topladığı tüm kitaplarını şimdilik depo olarak kullandıkları küçük odaya sandıklar içinde depo etmişti. David bir gün öğleden sonra bu odaya girdi ve kitapları karıştırmaya başladı. Gibbon ve Vidal, Shakespeare ve Mahler, Solzhenitsyn ve Mary Stuart ve diğerleri. Ona Debra'nın her alanda çok kitap okuduğunu gösteriyordu. Sandıkların içinde çeşitli romanlar, tarih ve şiir kitapları, İbranice ve İngilizce çeşitli konularda yazılmış pek çok değişik kitap bulunuyordu. Bir ara eline aldı ince yeşil karton kaplı bir kitabı, bakmadan bırakacaktı ki yazarının ismini görünce birden durdu. Kitabın kapağında D. Mordehai yazıyordu ve ilk sayfayı açınca Kudüs'te Bu Yıl isimli bu şiir kitabının Debra Mordehai tarafından yazılmış olduğunu gördü. Kitabı alıp yatak odasına gitti ve Debra'nın ne kadar titiz bir ev kadını olduğunu anımsayıp ayakkabılarını çıkardı. Sonra yatağın üzerine uzandı ve kitabın ilk sayfasını açtı. İlk şiirinde Debra, Kudüs'te gelecek yıl diye başlayıp Yahudilerin 2000 yıllık rüyalarından bahsediyordu. Bu ilk şiir onun vatanseverliğini bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyordu. Her zaman okuma fırsatı bulamayan ve genellikle MacLean ve Robbins benzeri yazarları okumaktan zevk alan David bile şiirdeki üstün kaliteyi anlamıştı. David sevdiği kızın büyük bir yetenek olduğunu anlamış ve bundan büyük zevk almıştı. Son şiir anlaşıldığına göre çok sevilmiş fakat ölmüş biri için yazılmış bir aşk şiiriydi. David şiiri okumaya başladığında çok etkilendiğini hissetti. Dizelerin güzelliği bir anda tüylerini diken diken etmiş, onu kendinden geçirmişti adeta. Son satırlara geldiğinde boğazı düğümlendi ve gözlerinin elinde olmadan dolduğunu hissetti. John'un çölde ölen askerle ilgili söylediklerini anımsadı ve şiir kitabını göğsüne bastırdı. Birden hafif bir gürültü duydu ve hemen ayağa kalkıp elindeki kitabı saklamak istedi. Bu şiir Debra için çok özel bir şey olmalıydı ve kendini bir hırsız gibi hissediyordu o an. Debra yatak odasının kapısında kollarını kavuşturup kapının kenarına dayanmış sessizce onun ne yaptığına bakıyor, bekliyordu. David uzandığı yerde doğruldu ve elindeki kitabı gösterip ''Harika şiirler'' dedi. Şiirlerin etkisi hala geçmediğinden sesi oldukça üzgün ve biraz da boğuk çıkmıştı. Debra biraz utanmış gibiydi ama gülümsedi ve ''Hoşlandığına sevindim'' diye konuştu. ''Bunu bana daha önce neden göstermedin?'' ''Böyle şeylerden pek hoşlanacağını sanmıyordum.'' David hafif bir sesle ''Onu çok sevmiş olmalısın.'' dedi. ''Evet, o zaman çok sevmiştim ama şimdi seni seviyorum.'' Birkaç gün sonra işlemlerinin tamamlandığını söyleyerek onu çağırdılar. İşlerin bu kadar çabuk yürümesinde hiç kuşkusuz Brigg'in büyük rolü olmuştu. Bundan emindi. Joe da tanıdıklarıyla bazı işlerin çabuklaştırılmasını sağladığını itiraf etti. Ona ilk uçlukları gizli üste bulunan Lens tanımlamalı Miraj önleme filosuna gelip göreve başlamasını söylemişlerdi. Joe Mordehai da aynı filoda uçmaktaydı. Malik sokağındaki eve gelip David'e aynı filoda uçacaklarını söylediğinde çok sevinçliydi. David'in onun üstünde bir rütbe ile geleceğine hiç aldırmıyor, sadece beraber uçabilecekleri için seviniyordu. O akşam filo konusunda David'e gerekli bilgileri verdi ve personeli tanıttı. Filo komutanı bir Fransız göçmeni olan La Dauphine'den yani Büyük Prens'ten makinistlere kadar herkes hakkında bir şeyler söyleyip onu bilgilendirdi. David daha sonra Joe'nun yardım ve desteklerinden çok yararlanacaktı. Ertesi gün terzi birkaç kat üniformayı bitirmiş ve teslim etmişti. David yazlık üniformalardan birini giyip Debra'ya sürpriz yapmak istedi. Akşam üzere genç kadın elinde kitaplar ve aldığı yiyecek paketleriyle geldi ve mutfak kapısını sırtıyla açarak içeriye girdi. Koyu renkli güneş gözlüklerini alnının üstüne kaldırmış, saçlarını açmıştı. Elindekileri masaya bıraktı ve onun çevresinde dönüp bu yakışıklı pilota hayran gözlerle baktı. ''Yarın bu üniforma ile üniversiteye gelip beni alır mısın?'' ''Neden?'' ''Çünkü Lauderman binasında beni kıskanan birkaç küçük kaltak var. Bazıları öğretmen arkadaşlarım, bazıları da öğrencilerim. Onların seni görüp kıskançlıktan çatlamalarını istiyorum.'' David kendini tutamayıp bir kahkaha attı. ''Demek benden utanmıyorsun öyle mi?'' ''Bay Morgan, sen bir kişi için fazla yakışıklısın. Bir de ikizin olmalıydı senin.'' O gün onların birlikte olacakları son gündü ve David onun isteğini yerine getirip üniformasını giydi ve üniversiteye Debra'yı almaya gitti. Yolda yürürken yanından geçenlerin ona gösterdiği yakınlık genç adamı şaşırtmıştı. Genç kızlar bu genç ve yakışıklı pilotu görünce tüm sempatileriyle gülümsüyorlar, yaşlı kadınlar bile ona şalom diye selam veriyorlardı. Üniversite kapısındaki görevli bile ona gülümsemiş ve şakalaşmıştı. David onlar için koruyucu bir melekti ve düşmana havadan ölüm yağdırıyor, onları koruyordu. Debra onu görünce hemen koşup öptü ve büyük bir gururla koluna girip yanında yürümeye başladı. Birlikte neşe içinde konuşup gülüşerek Belçika binasının camlı restoranına girdiler ve görevlilerin arasında yemek yediler. Yemek yerlerken David, belki birkaç hafta üstten çıkamayacağım dedi. Malik sokağına sana her gün yazarım, merak etme. Fakat Debra hayır diyerek başını iki yana salladı. Sen yokken orada kalmayacağım. Sensiz o koca yatağın içinde kendimi çok yalnız hissederim. Peki nerede? Sizinkilerle birlikte mi kalacaksın? Orada kalırsam her şeyi iyice anlarlar. Her gelişinde evden ayrılmak zorunda kalırım sonra. Hayır, şu anda zaten üniversitede misafirhanede kaldığımı sanıyorlar. Onlara iş yerime yakın yaşamak istediğimi söylemiştim. David onun yüzüne bakıp orada odan var mı diye sordu. Tabii David, herkese beni bulmak istediklerinde binbaşı David Morgan'ın evine gelmelerini söyleyemezdim ya. 20. yüzyılda yaşayabiliriz ve burası da İsrail olabilir. Ama ben hala bir Yahudiyim ve bizde hala bekaret ve ahlak kavramı devam ediyor. David onun kendisine yakın olmak istediğini ve çok sevdiğini bir kez daha anlıyordu. Önceleri bu ilişkiyi hiç de ciddiye almamıştı ama işler düşündüğü gibi değildi ve birbirlerini gerçekten seviyorlardı. Hafif bir sesle seni çok özleyeceğim dedi. Ben de seni David. Yemeğin bitti galiba, haydi artık eve gidelim. Debra son lokmasını ağzına atmadı ve çatalıyla bıçağını hemen tabağına bırakıp tamam hemen gidelim diye fısıldadı. Ama restorandan çıkarlarken Debra, hay Allah dedi, bu kitapları bugün teslim etmem gerekiyordu. Kütüphaneye kadar gidebilir miyiz? Özür dilerim Dave'i, birkaç dakikada bitiririm bu işi. Hava kararmaya başlamıştı. Oradan çıkıp terastan geçtiler ve ışıkları şimdiden yanmış olan kütüphaneye gittiler. Basamakları çıkıp kütüphanenin camlı kapısını açmak üzereydiler ki içeriden çıkan öğrencilerin konuşup gülüşerek kapıyı açtıklarını görünce kenara çekilip beklediler. Sırtlarını duvara dayamışlar, geldikleri yöne bakıyorlardı. Birden kararmakta olan gökyüzü şimşekler çakıyormuş gibi aydınlandı, korkunç bir gürültü duyuldu ve restoranın camlı kapıları paramparça oldu. Sanki korkunç bir dev dalga kayalara çarpmıştı. Aynı anda patlamanın etkisiyle iki genç öğrenci kızın yere yıkıldığını gördüler. Patlamanın hemen arkasından gelen şok dalgası Debra ile David'i kütüphane terasındaki direklere doğru savurdu. Güçlükle nefes alabiliyorlardı ve kulaklarında korkunç bir çınlama sesi vardı. David hemen onu yakaladı ve patlamanın arkasından gelen ölüm sessizliği süresince göğsüne bastırıp tuttu. Öylece kalıp nefeslerini tutarak korku içinde bakışırlarken restoranın camları kırılmış, pencerelerinden dışarıya dumanlar çıktığını gördüler. Her taraftan korkunç haykırışlar, bağırışlar geliyor, feryatlar duyuluyordu. İnsanlar sağa sola koşuşturmaya, panik içinde kaçmaya başlamışlardı. Yakınlarında bulunan bir öğrenci bomba diye bağırdı, kafeyi bombaladılar. Cam kırıklarının arasına yığılmış olan bir kız öğrenci güçlükle yattığı yerden doğruldu ve ne olduğu belli olmayan bir şeyler haykırarak olduğu yerde koşarak dönmeye başladı. Üzeri duvardan gelen sıva parçaları ile bembeyazdı ve vücudunun bazı yerlerinden akan kan giysisini kıpkırmızı yapmıştı. Debra David'in kolları arasında titremeye başladı ve piçler diye bağırdı. O katil piçler! Bombanın patladığı binadan üstü başı paramparça olmuş bir adamın sendeleyerek çıktığını gördüler. Zavallı adam terasa çıkıp bir kenara oturdu ve büyük bir şans eseri kırılmamış olan gözlüklerini çıkarıp toz toprak içindeki gömleğinin eteğiyle silmeye çalıştı. Çenesinden kan damlıyordu fakat o bunun farkında değilmiş gibiydi. David, haydi gel gidelim, insanlara yardım ederim dedi ve her ikisi de koşarak merdiveni indiler. Patlama binanın damının yarısını parçalamıştı. İçeride yemek yiyen öğrencilerden 23 kişi yaralanmıştı. Aşağıdaki holde de birçok yaralı vardı ve etraf kan gölüne dönmüştü. Restorandaki yaralılar yıkılmış masaların, dökülmüş yemeklerin arasında emekleyerek oradan kurtulmaya çalışıyorlardı. Bazıları ise sinirleri iyice laçka olmuş, gelen ölüme meydan okur gibi gülüyorlardı. Sonradan El Fetih örgütünün iki kadın militanının sahte isimlerle üniversiteye kayıt olduğunu öğreneceklerdi. Bu iki kadın militan her gün derse geldiklerinde azar azar patlayıcı maddeler getirmişler ve bunları toplayıp bu korkunç katliamı gerçekleştirmişlerdi. Patlayıcıları bir çantaya yerleştirip zaman ayarda bir bomba yapmışlar ve onu bir masanın altına bıraktıktan sonra yavaşça dışarıya çıkmışlardı. Olaydan bir hafta sonra bu iki katil kadın Şam televizyonunda boy gösterdiler ve başarıları ile övündüler. Ama o anda bu korkunç katliamın nasıl olduğunu kimse bilmiyordu ve herkes panik içindeydi. Sağlam kalanlar yaralıları kurtarmak için çırpınıp duruyorlar, sağa sola koşuşup yardım istiyorlardı. Yaralılar yakınlarda bulunan misafirhaneler ve öğrenci yatakhanelerinden aceleyle getirilen battaniyelere sarılmış ve bahçedeki ağaçların altına yatırılmışlardı. David sarılmış yatan bu yaralıların oluşturduğu manzarayı herhalde ömrünün sonuna kadar unutamayacaktı. Bir süre sonra ambulanslar sıra sıra sirenlerini çalarak son hızla geldiler. Yaralılar ve belki de ölmüş olanlar yavaşça taşınırken polisin çevreyi kordon altına aldığını gören David, Debra'yı yanına alarak Mercedes'in park edildiği yere götürdü. İkisinin de üzeri toz toprak içindeydi ve yaralıların çığlıklarını hala kulaklarında duyuyorlardı. David arabayı çalıştırdı ve bir süre sonra eve gelip duş alarak temizlendiler. Debra kan lekelerini temizlemek için David'in üniformasını soğuk suya bastırmıştı. Sonra kahve yaptılar ve yatağın üzerinde oturup hiç konuşmadan içtiler. Bir süre sonra Debra bu akşam orada pek çok güzel şey öldü gitti, yazık oldu diye mırıldandı. Ölüm sonuçta hepimize gelecek, doğal bir şey. Beni tiksindiren ölümün kendisi değil. Beni düşündüren parçalanmış, sakatlanmış olan insanlar. Yaşamlarının sonuna kadar sakat kalacak olan insanlar. Debra korku ifadesi dolu gözlerini ona çevirdi. Bu çok korkunç, zalimce bir şey David. Afrika'da kara antilop denen vahşi ve çok güzel bir hayvan vardır. Bunlar sürü halinde yaşarlar ve içlerinden biri bir avcı tarafından vurulduğu ya da bir aslan tarafından yaralandığı zaman sürünün başları onu kendilerinden ayırır ve sürünün dışına atarlar. Babam bana küçükken bunu anlatır ve kazanmak istiyorsan kaybedenlerin yanında bulunmayacaksın. Çünkü onların umutsuzlukları sana da geçer derdi. ''Aman tanrım David, ama yaşama böylesine sert bakmak korkunç bir şey değil mi?'' ''Olabilir ama zaten yaşamın kendisi sert, yanlış mı?'' Sevişirlerken bunun son geceleri olduğunu düşünüyor ve birbirlerinden ayrılmamak için her şeyi yapıyorlardı. Bir süre sonra tekrar bir araya geleceklerdi belki ama ölümün korkunç gölgesini o gün çok yakınlarında görmüşlerdi ve korkuyorlardı. 10. ayının sonu, sayfa 97.